Ayrım 28. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 257. 142. Mektup. Rika'dan Özbey'e. Dün bir bilginden aldığım mektup sana ilginç gelebilir. Monsieur, 6 ay önce çok zengin bir amcamın mirası bana kaldı. Bana 5 veya 6 bin lira ve dayalı döşeli bir ev bırakmıştı. İnsan mal varlığını iyi kullanabildiği zaman ondan zevk alır. Zevk ve eğlenceye hiç düşkün değilim. Bir bilgin olarak hayatımı sürdürdüğüm bir odada yaşıyorum. Hemen hemen her zaman orada bulunurum. Saygın bir antika meraklısı ancak böyle bir yerde bulunabilir. Amcam hayata gözlerini kapadığında eski Yunan ve Romalıların cenaze törenlerindeki gelenekleri uygulamayı arzu etmiştim. Fakat o zaman ne eski Romalıların gözyaşı kapları, ne ölü küllerinin konulduğu kavanozlar, ne de antika lambalarım vardı. O zamandan bu yana bu az bulunan değerli eşyaları edindim. Birkaç gün önce stoacı bir filozofun kullanmış olduğu toprak bir lambaya gümüşten tabağımı satarak sahip oldum. Amcamın odalarının hemen hemen bütün duvarlarına döşettiği aynalardan kurtuldum. Bunun yerine eskiden Virgil'in kullandığı küçük çatlak bir ayna aldım. Aynada Virgil'in yerine kendi yüzümü görmek içimi bir hoş ediyor. Hepsi bu kadarla kalmadı. 100 Louis altını ve 2000 yıl önce kullanılan 5 veya 6 parça bakır para satın aldım. Şu anda evimde imparatorluğun çöküşünden önce kullanılmış olmayan tek bir mobilya parçası bilmiyorum. Çok pahalı ve çok değerli el yazmalarından oluşan küçük bir koleksiyonum var. Onları okurken gözlerim kör olmasına rağmen herkesin elinde bulunan ama hiç de doğru yazılmayan basılı kitapları tercih etmiyorum. Bu el yazmaları daha çok hoşuma gidiyor. Hemen hemen hiç dışarıya çıkmamakla birlikte, çıktığımda da Romalılar zamanında kullanılan bütün eski yolları tanıma gibi ölçüsüz bir tutkunun içine girmiyorum. Evimin yakınlarında bir Galya valisinin yaklaşık 12 yüzyıl önce yaptırmış olduğu eski bir yol var. Yolumu bir fersah uzatmasına ve pek rahat olmamasına rağmen kırdaki evime giderken o yolu kullanmayı seviyorum. Fakat beni kızdıran şey, bu yol üzerine komşu şehirlerin uzaklığını belirtmek için belirli aralıklarla konulan tahta direklerdir. Eskiden buralara konulan eski mil taşları yerine bu zavallı göstergeleri görmek beni ümitsizliğe sevk ediyor. Bu yolları mirasçılarıma eskisi gibi tekrar mil taşlarıyla döşeteceğimden hiç şüphem yok. Bu harcamayı yapmalarını vasiyetimde kesinlikle belirteceğim. Monsieur, eğer elinizde bir İran el yazması varsa ve onu bana ayarlayabilirseniz çok sevinirim. İstediğiniz bütün ücreti öderim ve ayrıca size Edebiyat Cumhuriyeti'nin yararsız bir üyesi olmadığımı gösterir, kendi tarzıma ait birkaç eser de vereceğim. Kitabımdaki bölümlerden birinde eskiden büyük zaferlerle kahramanların başlarına konulan tacın defne yapraklarından değil, meşe yapraklarından yapılmış olduğunu ispatladığımı göreceksiniz. Başka bir bölümde ise önemli Yunan yazarlarından edindiğim bilimsel verilerle Kambises'in sağ bacağından değil sol bacağından yaralanmış olduğunu ispatladığımı görecek ve buna hayran olacaksınız. Bir başka bölümde ise Romalılarda küçük alına sahip olmanın önemli bir güzellik ölçüsü olduğunu göstermiş bulunuyorum. Size ayrıca Virgil'in Eneide'nin 6. kitabının bir mirasının 8 sayfalık yorumunu gönderiyorum. Bütün bunlar birkaç gün içinde elinizde olacak. Şimdi size eski bir Yunan mitolojisinden seçme bir bölüm gönderiyorum. Bu Yunan efsane yazarı şimdiye kadar bilinmiyordu. Onu bir kütüphanenin tozlu rafları arasında keşfettim. Şu anda yapmam gereken bir iş için mektubumu kesiyorum. 5. yüzyıldaki kitap tasihçilerinin garip bir şekilde yapısını bozdukları Pline Naturaliste'nin bir bölümünü onarmam gerekiyor. Saygılarımla. Mitoloji yazarından seçme bir bölüm. Orkades yakınlarındaki bir adada rüzgar tanrısı Eole ve Kaledonies ırmak perisinden bir çocuk Jean Love olur. Tek başına parmaklarını sayarak hesap yapmasını öğrendiği söylenir. 4 yaşında bütün metalleri çok mükemmel bir şekilde tanır ve birbirinden ayırt ederdi. Annesi kendisine pirinçten bir yüzük verip bunun altın olduğunu söyleyince çocuk hileyi hemen fark edip yüzüğü yere atmıştı. Büyür büyümez babası ona havayı tulumların içinde saklamanın sırrını öğretir. Bunları gelip geçen yolculara satmaya başlar. Fakat ülkesinde alışveriş pek önemsenmediğinden ülkesini terk edip yeryüzünde rastgele yolculuk eder. Yolculuklarında Betik ülkesinde altının her yönden parladığını öğrendiği için oraya gitmek için acele eder. O sırada ülkede hüküm süren Satürn, 14. Louis onu pek hoş karşılamaz. Fakat bu firavun yeryüzünü terk eder etmez, insanların gelip geçtiği yol başkalarına gidip boğuk bir sesle şöyle bağırmaya başlar. Betikliler, sizler altın ve gümüşünüz olduğu için kendinizi zengin sayıyorsunuz. Bu hatalı tavrınızdan ötürü size acıyorum. Bana inanın, bu değersiz metallerin ülkesini terk edin. Hayal imparatorluğuna gelin. Sizi bile şaşırtacak zenginlikler vaat ediyorum. Biraz sonra yanında getirdiği tulumları açtı ve malları isteyenlere birer tane dağıttı. Ertesi gün aynı yerlere geri döndü ve bağırmaya başladı. Betikliler, zengin olmak istiyor musunuz? Çok zengin olduğumu hayal ediyorsunuz. Aslında sizler de çok zenginsiniz. Her gece kafanızda servetinizin iki kat olduğunu hayal edin. Sonra kalkın. Eğer alacaklılarınız varsa gidip bu hayal ettiğinizi kendilerine ödeyin ve onların da hayal etmelerini söyleyin. Birkaç gün aradan geçtikten sonra tekrar ortaya çıktı ve şöyle konuştu. Betikliler, öyle görüyorum ki hayaliniz ilk günkü kadar canlı değil. Kendinizi benim hayal dünyama bırakın. Her sabah size büyük harflerle yazılmış olan bir ilan göstereceğim. Bu ilan bütün zenginliklerin kaynağı olmuş olacak. Bu ilanda sadece 4 söz görmüş olacaksınız. Fakat bu sözler son derece anlamlı olmuş olacak. Çünkü bu ilan kadınlarınızın çeyizini, çocuklarınızın meşruiyetini ve hizmetçilerinizin sayısını belirleyecek. En yakınındaki gruba da şöyle dedi. Size gelince sevgili çocuklarım, size çocuklarım diyebilirim çünkü benimle birlikte sizler ikinci defa doğmuş bulunuyorsunuz. Elinizdeki ilan metni, arabalarınızın görkemini, şölenlerinizin ihtişamını, kadınlarınızın sayısını ve barınaklarınızı belirleyecektir. Aradan birkaç gün geçtikten sonra sinirli bir şekilde aynı meydana gelerek şöyle bağırır. Betikliler, sizlere hayal etmenizi tavsiye etmiştim. Görüyorum ki buna uymuyorsunuz. Pekala, o zaman ben de size bunu emrediyorum. Bunları söyler söylemez onları bırakıp gidiyordu ki aklına gelen bir şey gitmesine engel oldu. Aranızdan bazılarının altın ve gümüşü saklamak konusunda oldukça kötü davranmaktadırlar. Gümüş neyse onu anlarız ama ya bu altın tutkusu beni çok etkilendiriyor. Kutsal tulumlarımın üzerine yemin ederim ki eğer bu kişiler altınlarını getirmezlerse onları çok sert bir şekilde cezalandıracağım. Daha sonra inandırıcı bir şekilde sözlerini sürdürdü. Bu zavallı metalleri kendime almak için mi sizden istiyorum? Böyle mi sanıyorsunuz? Bu konuda herhangi bir kötü düşüncemin olmadığının en açık belirtisi şudur. Birkaç gün önce bazı altınlarınızı getirdiğinizde size yarısını geri vermiştim. Ertesi gün uzaktan göründü. Yumuşak ve güzel bir sesle insanların arasına sokuldu. Betikliler, hazinelerinizin bir kısmının yabancı ülkelerde bulunduğunu biliyorum. Sizden rica ediyorum, onları bana getirin. Bu şekilde beni memnun edersiniz. Size sonsuza kadar minnettarlık duyarım. Eole'nin oğlu gülmeyi pek sevmeyen insanlarla konuşuyordu. Buna rağmen bu kişiler kendilerini bu durum karşısında gülmekten alıkoyamıyorlardı. İnsanların kendisine gülmesi karşısında çok utanmış bir vaziyette geri döndü. Fakat tekrar cesaretini toplayıp yeni bir ricada bulundu. Kıymetli taşlarınızın olduğunu biliyorum. Jüpiter adına onlardan kurtulunuz. Hiçbir şey sizleri bu tür şeyler kadar fakirleştirmez. Size onlardan kurtulun diyorum. Eğer bunu kendiniz yapmazsanız size mükemmel iş adamları vereceğim. Eğer size tavsiye ettiğimi yaparsanız o kadar çok zengin olacaksınız ki. Evet, size tulumlarımın içinde oluşacak en arı havayı vaat ediyorum. En sonunda yüksek bir tahtanın üzerine çıktı, kendinden emin bir sesle. Betikliler, buraya geldiğim zamanki durumunuz ile şimdiki mutluluğunuzu karşılaştırdım. Sizi yeryüzünün en zengin halkı olarak görüyorum. Fakat servetinizi tamamlamak için müsaade edin. Mallarınızın yarısını sizden alayım. Bu sözler üzerine hafif bir kanat çırpışı ile Eole'nin oğlu kayboldu. Kendisini dinleyenler ifade edilemez bir üzüntüye girdi. Ertesi günü dönüp şöyle konuştu. Dün konuşmamın aşırı derecede sizi rahatsız ettiğini fark ettim. Neyse, size hiçbir şey söylemediğimi varsayın. Mallarınızın yarısına el koydum. Bu biraz fazlaydı, bunu kabul ediyorum. Ama istediğim amaca ulaşmam için başka çıkar yolum yoktu. Zenginliklerinizin hepsini bir araya toplayalım. Bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Çünkü bunların hepsi çok büyük bir yer tutmuyor. Biraz sonra adam Betiklilerin mallarının 1/4'ünü yok etti. Paris, 9 Şaban 1720. 143. mektup. Rika'dan Livorne'deki Yahudi hekim Nathaniel Levi'ye. Muskaların fazileti ve tılsımların gücü ile ilgili ne düşündüğümü soruyorsun. Niçin bunu bana soruyorsun? Sen Yahudi, ben ise Müslümanım. Yani ikimiz de saf ve temiz insanlarız. Her zaman üzerimde 2000'den fazla Kur'an ayeti taşırım. Kollarıma 200'den fazla dervişin adının yazılı olduğu küçük bir bohça bağlarım. Ali'nin, Fatma'nın ve kötülükten arınmış saf insanların isimleri vücudumda elbiselerimin altında 20'den fazla yerde saklıdırlar. Bu arada bu tür ayetlere atfedilen erdemi reddedenleri de kınamıyorum. Biz onların ileri sürdükleri düşünceleri çürütemiyoruz. Onlar da bizim yaşadığımız tecrübeleri inkar edemiyorlar. Bu kumaş parçalarını uzun bir süreden beri evrensel bir uygulamaya uyum göstermek için taşıyorum. Bu muskaların insanların süslenmek için taktıkları yüzük ve ziynet eşyalarından daha iyi olduklarını söyleyemeyiz. Ama herhalde onlardan daha kötü de değiller. Fakat sen ise sadece birkaç gizemli mektuba güveniyorsun. Eğer bu mektupların manevi koruması altında olmazsan sürekli bir korku içinde yaşarsın. İnsanoğlu çok mutsuz bir varlıktır. Hayatları boyunca gerçekleşmesi zor umutlar ve gülünç endişeler arasında dolanıp dururlar. Mantıklı şeyler yapmak yerine korkup endişelenecekleri canavarlar yaratırlar veya kendilerini baştan çıkaran hayaller üretirler. Yahudilerin kutsal kitaplarında bir araya getirilen bir dizi mektuptan ne türlü bir etki göstermesini medet edersin? Hangi rahatsızlıkları harekete geçirebileceklerini umarsın? Bu mektupların fırtınaları dindirmeyle, barut ve topla ve bu silahların gücünü alt etmeyle ne ilişkisi olabilir? Hekimlerin hastalıkları iyileştirmede hastalık etkeni dedikleri şeyle ne tür bir ilgisi olabilir? Çok enteresan olanı ise bazı olayları gizli faziletlere bağlamak için kafa yoranlar bu olayların gerçek sebebini bulmak için en ufak bir çaba göstermezler. Bana bazı savaşların bu yapılan büyüler sayesinde kazanıldığını söyleyeceksin. Ben ise sana arazi özellikleri, askerlerin sayı ve komutanlarının cesareti gibi gerçek nedenlerini bilip görmemen için kör olman gerektiğini söylüyorum. Bir an için büyülerin var olduğunu kabul edeyim. Sende olmadığını düşün. Çünkü bu imkansız bir durum değildir. Büyülerin olmaması, iki ordunun savaşmaması sonucunu doğurmaz. Böyle bir durumda, büyüsüz bir savaşta iki tarafın da galip gelmemesi gibi bir durumu düşünebiliyor musun? Bu iki ordunun kaderi, görünmez bir güç gelip müdahale edinceye kadar belirsiz mi kalacak? Sen böyle mi sanıyorsun? Yapılan bütün hamlelerin kaybedileceğini, alınan bütün tedbirlerin boşa gideceğini mi, cesaretin yararsız olduğunu mu düşünüyorsun? Bu tür durumlarda bin farklı şekilde ortaya çıkan ölümün ruhlarda bir panik havası estirmediğini mi düşünüyorsun? 100.000 kişiden oluşan bir orduda tek bir çekingen askerin olmayacağını mı düşünüyorsun? Bu kişinin korkaklığı, ikinci bir kişinin korkaklığına, ikincisinin de üçüncüsünün, üçüncüsünün de dördüncünün korkup kaçmasına neden olmaz mı? Düşmanı yenme konusundaki bu ümitsizliğin bütün bir orduyu sarması ve sayısı çok olsa bile bir şekilde yenilmesi için başka bir sebebe ihtiyaç yoktur. Herkes biliyor ve hissediyor ki insanlar bütün yaratıklar gibi varlıklarını korumak ister ve hayatı büyük bir tutkuyla severler. Bu herkesin bildiği bir şeydir. O halde savaş gibi bazı özel durumlarda insanların hayatını muhafaza etmek için niçin kaçtıklarını araştırıp sormak anlamsızdır. Bütün ulusların kutsal kitapları büyük ve doğaüstü korkularla dolu olmasına rağmen ben bunları pek ciddi bulmuyorum. Çünkü ortaya çıkan bir durum yüz binlerce doğa ve doğaüstü nedenden kaynaklanmış olabilir. Önceden bütün bu nedenleri incelemiş olmak gerekir ki bu da imkansız bir şeydir. Nathaniel, bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Öyle görünüyor ki bu konu çok ciddi bir şekilde incelemeye değmez. Paris, 20 Şaban 1720. Not: Mektubumu bitirdiğimde caddede taşradaki bir hekimin Paris'teki bir hekime yazmış olduğu mektubun yüksek sesle okunduğunu duydum. Çünkü burada bütün saçma, anlamsız şeyler basılıyor, yayınlanıyor ve satılıyor. Bunu sana göndermekle iyi edeceğimi düşündüm. Çünkü konumuzla ilgili bir mektup. Mektup: Taşra'daki bir hekimden Paris'teki bir hekime. Şehrimizde 35 günden beri hiç uyumayan bir hasta bulunmaktadır. Doktoru kendisine afyon kullanmasını söylemiş, fakat hasta bir türlü bu uyuşturucu maddeyi kullanmaya karar veremiyor. Eline aldığı maddeyi bir türlü ağzına götüremiyor. Hiçbir zaman olmadığı kadar kararsız bir hale gelmiş. Sonunda kendi doktoruna şöyle der: "Doktor bey, bana yarına kadar müsaade edin. Bir adam tanıyorum, hekimlik yapmıyor fakat kendisinde uykusuzluğa karşı sayısız ilaç bulunmaktadır. İyileştirmesi için onu çağırmama izin verin. Eğer bu gece uyuyamazsam size geri döneceğime söz veriyorum." Doktora yol verilir. Hasta bütün perdeleri kapattırıp küçük bir uşağa şöyle söyler: "M. Anis'in evine git ve benimle konuşması için gelmesini söyle." M. Anis gelir. "Sevgili Monsieur Anis, ölüyorum, uyuyamıyorum. Kitapçı dükkanınızda muhterem bir Cizvit papazının derlediği La Connaissance du Globe, Kainat Bilgisi veya bir başka sofuluk kitabı yok mudur? Varsa bana satabilir misiniz? Çünkü genellikle en çok saklanan ilaçlar en iyi olanlarıdır." Kitapçı: "Monsieur, ben de sizin işinizi görebilecek eser Peder Kose'nin 6 cilt halindeki Kutsal Mahkemesi bulunmaktadır. Size onu hemen göndereyim. Umarım orada iyi şeyler bulursunuz. Eğer İspanyol Cizvit olan saygıdeğer Peder Rodriguez'in eserlerini arzu ederseniz hiç çekinmeden söyleyin. Fakat bana güvenin, Peder Kose'ninkini alalım. Umuyorum Tanrı'nın yardımıyla Peder Kose'nin sadece bir satırı CG'nin bütün bir kitabı kadar sizin üzerinizde etkili olur." Monsieur Anis oradan çıkıp dükkanına ilacı aramaya gider. Biraz sonra Kutsal Mahkeme gelir, tozları alınır. Genç bir öğrenci olan hastanın oğlu hemen kitaptan okumaya başlar. Hasta hemen etkisini görmeye başlar. İkinci sayfada artık sesi çok zayıf çıkmaya başladı. Daha şimdiden bütün grup kendini bıraktı. Bir süre sonra hasta dışında herkes horuldamaya başladı. Hasta da uzun bir süre uğraştıktan sonra en sonunda pinekleyip uyumaya başladı. Doktor sabah erkenden gelir. "Benim sana verdiğim afyonu aldın mı?" Kimse doktora cevap vermez. Sevinçten uçan hastanın eşi, kızı ve küçük oğlu ona Peder Kose'nin eserini gösterirler. Hekim bunun ne olduğunu sorar. Kendisine, "Yaşasın Peder Kose'n, bunu ciltlemeye göndermek gerek. Kim bunu söyledi? Kim buna inanırdı? Bu bir mucizedir. Monsieur Peder Kose'ne bakın, işte bu cilt babamı uyuttu." Sonra doktora olup bitenleri anlattılar. 28. ayrımın sonu. Sayfa 266.